Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 13. ayrım. Bir sürü kadın ikide bir taşınırlar aşağıya. Yoksa ulan seks partisi falan mı aralarında? Sen de buna taktın. Erkek delisi bunlar oğlum. Seniye başta. Şahin'i yiyecek gözleriyle. Ben utanıyorum, o utanmıyor. Oğlan bizi sayıyor yoksa. Bu işin saygısı da nereye kadardır? Aşağıya gelenler Pervin'in yakınları. Seveni çok karının. Sıcak, cana yakın bir yanı var doğrusu. Herkesin derdine koşar. Doktorda çalışması da çoğu kimseyi bağlayıp çevre oluşturuyor. Peki, bu filmi ben yaparsam ne olacak? Evecenlik bastı içine. Yönetmenliğe başlayacaktı. Tam istediği senaryo olmayabilirdi. Olmasın. Bildiğim gibi çekerim ben. Bir de çuvalladım mı her şey üstüme yıkılır. Ben yıkılmam ya, stüdyoya dönerim, montaja. Yönetmenlik biter. Bitsin demeye dili varmadı. Kalkıp dolaşmaya başladı odada. Hele bir Saffet abiyle konuşalım. Bunlar gibi oldu birden. Çekim senaryosuna çalışmaya başladık mı? Derim ki, gidip bir temeli mi bulsam önce? Ya da Sunay'a? Holdeki çiviye asılı pardösünü almış çıkıyordu ki makbuş göründü. Seniye aşağıda mı? Aşağıda. Söyle de gelsin artık. Olur, söyleriz. Hem de emreder bu karı. Dediği de yapılır. Merdivenlere inip zile bastı. Konuşan ayak sesleriyle açıldı kapı. Seniye çıktı. Yüzü karışıktı. Doktor sandım, dedi. Doktor mu sanmış? Doktor sanmış. Meliha teyze, Pervin'in ayağını sürüyerek dolaşan yarı yatalak annesi. Kötüleşmiş birden. Pervin doktor almaya gitmiş de. Komşu bir doktor varmış. Pervin'in tanıdığı. Bir şey diyemeden kaldı Refik. Gir istersen, dedi Seniye. Refik ikircikli sallanıyordu ki aşağıda merdivenlerden gelen ayak sesleriyle eğilip baktı. Pervin'le ardındaki orta yaşlı birisi koşturur gibi çıkıyorlardı. Yüzü dağınık Pervin, elinde çantasıyla doktor, önünden geçip içeri daldıklarında da ne yapması gerektiğini bulamadı. Seniye de koşmuştu peşlerinden. Kapı açıktı. Çekip gitse pek mi ayıp olur? Evde varlığıyla yokluğu belli olmayan Meliha teyzenin hastalığı sanki benim için çok. Kadıncağız Zühtü Bey'i kıskandı. Bununki yeni değil. Ara sıra olur böyle. Geçer. Gene başlar ortalıkta yan yan dolaşmaya. İsteksizce girdi kapıdan. Holde durdu. İçeriden mırıl mırıl sesler. İlerideki odalar. Çoktandır gelmemiştim buraya. Pek bir değişiklik yok. Bu kitap rafı yeni olmalı. Yo, vardı. Kitap bu kadar değildi. Şu yandaki oda, oda moda yok orada. Burası bizim katın yarısı kadar filan. Babamın odasının altına düşüyor. O kadınlar bu holde mi toplanıyorlar? Yaklaşıp kitaplara eğildi. Ara rafta açık duran Kadın ve Sosyalizm çarptı gözüne. Pervin bunu mu okuyor? Epey kitap var. Faşizm üzerine dersler, devrim stratejisi, Lenin Petrograd'da, böyle gelmiş böyle gitmez, Marx'lar, Lenin'ler, Aziz Nesin, bu, Yaşar Kemal, Ağrı Dağı efsanesi, bunlar şiir, Atol Behramoğlu, Fazıl Hüsnü, bu, memleketimden insan manzaraları. İçerki odada kopan çığlıkla ürpererek kaldı. Öldü kadın. Pervin bu. Hıçkırıklar duyulmaya başlamıştı. Ürküye kapıldı birden. Çıkıp beni burada görecekler. Çabucak çıktı holden. Kapıyı yarı aralık bırakıp merdivenleri inmeye başladı. İçeriden gelen sesler daha da artmıştı. Sokak kapısına varınca yukarıda merdivenlere çıkan birilerinin karışık konuşmaları duyulmaya başlamıştı. Doktoru mu sepetliyorlar ne? Derinde ağlama sesi. Öldü kadın. İyi ki kalmadım orada. Ayıp mı oldu? Niye olsun? Kimse görmedi. Seniye de görmedi içeri girdiğimi. Bir de bu çıktı. Tadı tuzu kaçacak evin. Atlayıp Bolu'ya mı gitsem? Samimler film çekiyorlar orada. Gel deyip durdu. Pazartesi dönerim. Yarın gömerler bu kadını. Hangi gümütlüye acaba? Yokuşu bir solukta çıkıp da tarlabaşı yolunda yürümeye başlayınca sıkıntısı daha da artmıştı. Ölümün ağırlığı mı, yoksa bırakıp kaçmanın getirdiği şey mi? Ney mi? Ne bileyim ben? Kalıp yardımcı olmak, bir şeyler yapmak filan. Ne yapacaktım? Neden, Nereye yürüdüğünü bilmeden Ağa Cami sokağına saptı. Yukarıya doğru çıkmaya başladı. Anımsadığı kitaplar takıldı kafasına. Marx, Lenin, Nazım Hikmet, Engels de vardı. Bunları mı okuyor bu karı? Aziz Nesin'i bizimki de okur ya, herkes okur. Peki Marx'lar, Lenin'ler? Bir şey anladığından değildir, moda. Nesine moda onun? Bizimki okusa neyse, hukukçu. Okusa ne olur, o geri zekalı. Okuyanlar ne anlarlar bilmem ki. Ben okumam. Akılları sıra okuyup da bir bok olacaklar. Ne olacaklar? Acıkmışım be. Bursa sokağında bir aşçının vitrinde birden gözüne çarpan kocaman bir tepsideki tepeleme nohutlu pilavla acıkmıştı sanki. Figüranların, kavgacıların, set işçilerinin uğrağı aşçıya girip bir masaya geçti. Öbek öbek dilimlenmiş ekmekler vardı masalarda. Getirttiği tas kebabıyla pilavı çabucak temizleyip çıktı. Yağmur mu başlayacak? İçindeki sıkıntı azalmak bilmiyordu bir türlü. Daha hiç ölü görmedim. Filmlerde öldürdüğümüz onca kişi var. Oyun ölümü şaka gibi. Gerçek ölümün şakası yok. Ölü görmekten korkuyor muyum? Korkmak değil de belki soğuk şey. Zühtü Bey'i duyunca da böyle olmuştum. Gerçekten onun için de kötü. Adama duyurmasalar bir süre o aldırmaz be. Komitacı bir yanı var herifin. Ama hasta. Reşit'in kahvesine gidip çocuklarla kağıt mı oynasam? Alyon sokağına saparken karşısına çıkan bir iki oyuncu, setçinin aşırı saygılı selamlarıyla tedirginliği arttı. Abicimli yağ çekmelere dayanamam şimdi. Bu sokaklarda saygınlık gösterge bir tür. Çoktan yayılmıştır film çevireceğim. Benden önce onlar duydu işi aldığımı. Kahveye girince de aynı görünümle karşılaşınca, birine bakıyormuş gibi yapıp çıktı hemen. Temeli bulsam, benim havamı o değiştirir. Temeli bulmak kolay olmadı. Bir iki kahveyi önüne çıkan yerleri dolaşıp da vakit gecenin oldukça geç saatini bulurken, balık pazarında bir meyhanenin kapısında rastladığında da görmediği kadar içkiliydi. Değil konuşmak, kimseyi tanıyacak durumdan da çıkmıştı. İki koltuğundan figüranla oyuncu arası iki kişi sürür gibi geçirdiler önünden. Cihangir'deki evine taşıyorlardı. Kapıya çıkmış, götürenlerin ardından Bakan Mahmut yaklaştı. ''Buyursana abi'' dedi. ''Bizim çocuklar içeride. Nevzat filan.'' Esrarkeş Nevzat da içerideydiyse bak girilir. Düz ayak meyhanenin tezgaha bitişik masasındaki dört kişi Temel'i konuşuyorlardı girdiklerinde. ''Buyur abi, Temel abi de şimdi çıktı. Gördün mü?'' ''Gördüm. Bu kadeh temiz abi. Göğsünde bir şiş varmış Temel'in. Kanser oldum diye ağlamış. İçmiş de içmiş dün akşamdan beri. Dün akşam şeyden sonra başlamış zaten. Dün bitirimde nesi var nesi yok almışlar elinden. Saati de gitmiş. İkisi set işçisi, biri elektrikçi. Nevzat da kötü adam oynayan, sık sık da gerçekten kötü adam olan üçüncü sınıf oyuncu. Kafayı iyi etmişler hepsi de. Nevzat konuşuyor daha çok. Dayanamıyor bu zıkkıma diyor Temel için. Boşalmış rakı şişesini gösterirken. Demek Temel gene kumar oynadı. Bu it götürmüştür. Götürüp yoldurduklarından pay alır derler. Temel'in bu kaçıncı? Kumarda yutulunca kanser oldum diye ağlar. Bir kez de kendine kıymaya kalkmıştı. Dün sabah para çekmişti yazıhaneden. Bu nasıl iş be? Temel bin kez akıllıdır bu heriften. Tümünü parmağında oynatır. Aptallaşıyor mu ara sıra? Kabak sarısı, çakır gözlü elektrikçi olan cin gibi bakıyor Nevzat'a. Temel abiyi kanser edenin geçmişini diyor. Kahkahalarla gülüyorlar. Ulan manyak diyor Nevzat. Ulan kanser dediğin zaten kanser. Yani Allah'tan bir hastalık. Cin gibi çakır gözleri Nevzat'ta, elektrikçi oğlanın. Yok öyle değil diyor. Geçmişini. Ben Temel abiyi kanser edenin. Biliyorum ben. Söyle ulan söyle. Harbi konuş. Dövüşecekler. Dövüşmezler. Mahmut bir yapımcının bir hostesle ilişkisini soktu araya. Adamın çoluk çocuğu sürünüyormuş. Refik ayrıldığında John Wayne'in bir filmine geçmişlerdi. Maytapçı dedikleri set işçisi de birlikte kalkmıştı. Sokağın başında durdular. Kimse iş vermesin bu ibneye abi be dedi. Orospu çocuğu. Temel abi para istedi yok dedi. Cebi para dolu. Ben de yoktu namussuzum. Olsaydı faizci puşt. Sallanarak kalyoncu kulluğuna doğru gitti karanlık sokakta. Her günkü sövüşmeler, yarın hepsi can ciğer olur. ıslak parıltılı taşları basarak ağır ağır yürürken yalnızlığa batmıştı iyice. Eve dönmek öyle ağır geliyordu ki Temel bir iki gün görünmez. Sızıp kaldı Cihangir'deki odasında. Bizim evde ölü var. Sunay'a telefon etmekten çekiniyordu. Gecenin bu saati. Kim bilir kimdedir. Çat kapı gitsem olmaz. Burası kerhane mi ulan diye. Sevinir belki de. Boydan boya uzanmış bir isteksizlik yatıyordu içinde. Çocukluğunda filan da ölü görmemişti. Anneannem öldü, hastanedeydi o da. Babam ölmüş olsaydı şimdi, Zühtü Bey ölmez, yaşam dolu adam. Ölü çıkmış eve gelecek. Umarsamaz bile. O kadından da hoşlanmazdı pek. Pervin'i sever. Kaç yıldır otururlar kirasına zam filan da. Geçen yıl mıydı, o da Pervin'den geldi. Bilmem kaç lira. Çok cins herif bu benim babam. Bakarsın bir lira için duman eder ortalığı. Kalfa reçeteyi dalgınlıkla birkaç kuruş eksik mi yazmış ne? Oğlanı dövmeye kalktı. Esti mi haftalığından başka bir de harçlık verir. Büyük Bayram Sokağı'na geçip de Ağa Camii'nden tarla başına inerken açık işkembeciyi gördü. İstekli de değildi. Girip bir çorba içti. Aşure yedi ağır ağır. Boşunaydı uzatması. Kaçınılmaz son. Eve gitmek. Tarla başını yürüyüp evlerinin sokağı başında durdu. Aşağı katta ışıklar vardı. Yavaşça çıkıp yatsam, yorgundu. Sokağa inip evin önüne vardığında sesler geliyordu Pervinlerden. Ağlama değil, kalabalık mı? Merdivenleri çıkıp Pervinlerin kapısına geldiğinde ikircikli kaldı bir süre. Konuşmalar, mırıltılar var içeride. Dönüp ağır ağır çıktı merdivenleri, kapıyı gürültüsüzce açıp girdi. Holdeki ışığı biraz çekinerek açtı. Kimse yok evde. Makbuş da aşağı gitti demek. Üstünden bir yük kalkmış gibi oldu. Tuvalette, lavaboda işini çabucak bitirip geçti odasına, soyunup yattı. Dalıp gitmişti. Ortalık açılırken uyandı. Düş bile görmediğini anımsayarak bir yeğeniklik duyarak doğruldu. Odanın kapısı açılıyordu. Belki de vuruldu da ondan uyandım. Makbuştu. Girip çekingen durdu sabah alacasına. Meloş Hanım dedi. Alıştırıyor beni. Hadi bozulmasın. Ne olmuş? Sizlere ömür. Ya. Duvar dibindeki sandalyenin kıyısına ilişip usul usul bir şeyler anlatmaya başladı. Bildiği şeyleri yineliyordu Refik'in. Doktor odadan girmiş ki dalgınlığını bozan sözlerle dönüp Makbuş'a baktı. Erkek sensin evde. Kalksan artık. Kalkarız. Sabahtan Şişli Camii'ne kaldıracaklarmış. Şimdiden gidip mezarlık müdürlüğünden gene bir sıkıntı bastı içine. Ses çıkarmadan durdu bir süre. Seniye nerede? Aşağıda dedi Makbuş. Hepimiz aşağıdaydık gece. Ölü evi yalnız bırakılır mı? Bırakılmaz. Diriler yalnız bırakılır. Kalkıp çabucak giyindi. Bekleyen kahvaltı masasında ayaküstü bir şeyler atındı. Çıkarken Makbuş seslendi ardından. Yollayasın onları da. Çay hazır. Aşağı kapı aralıktı. Yavaşça itip içeri girerken öyle bir tedirginlik düştü ki içine, dünkü gibi dönüp usulca sıvışmamak için güç tuttu kendini. Bu benimki de iyice artık. İlerideki odadan Pervin çıktı. Gözleri halkalanmış, şiş şiş, yüzü kül rengiydi. Başın sağ olsun. Bir şeyler mırıldandı Pervin. Sağ ol mu dedi, acılı mı yoksa bana kırgınlığından mı? Bir şeyler diyecekti ki Pervin yandaki musluğa gidip yüzüne su vurmaya başladı. Ne diyeceğim zaten? Kalmadı. Seniye göründü. Abi sen hemen belediyeye mezarlıklar müdürlüğüne gidip... Anladık dedi, gidiyoruz işte. Makbuş sizi istiyor, çay hazırmış. Seniye kapıya yürüdü peşi sıra. Eczaneye git önce istersen. Bugün nöbetçi bizimki. Telefon edersin. Öğren bakalım neymiş gerekli olan. Bu nüfus kağıdını da al. Ses çıkarmadan aldı nüfus kağıdını. Çıkarken Seniye sürdürüyordu. Eczaneye Fuat bakıyormuş bir haftadır. Çok iyi çocukmuş. Yardımcı olurmuş. Kime? Ölüye yardımcı olacağız. İki sokak öteki eczaneye yaklaşırken Zühtü Bey'in muştuladığı annesinin günlerdir bekleyen mektubunda anımsadı. Açmadan okuyabilirim ne yazdığını. İşte cenazede bu. Babasının cam ardındaki masada koltuğuna yaslanıp yöresine tepeden bakışı, aşırı bir duyarlılıkla gözlerinin önüne gelip oturdu. Sevindi. Zühtü Bey yaşıyor. Masasında oturan bu adam da Fuat olmalı. İnce, sarkık bıyıklı, güler yüzlü gençten bir adam kalkıp elini uzattı. Hoş geldiniz dedi. Ben eczacı Fuat. Refik Bey değil mi? Başınız sağ olsun. Şaşaladı Refik. Nereden tanıdı beni? Ölümü de duymuş. Refik başlayacaktı ki birileri girip reçeteyi uzattılar. Fuat özür dileyip ayrıldı. İlaçlara bakmaya başladı duvarı kaplayan raflarda. Makarna örgü kahverengi gemici kazığı içinde görkemli görünse de ortaya yakın kısa boyluydu. Üst raflara uzanmada güçlük çekiyordu. Uzandıkça da bu yaşta saçları açılmış tepesi göze çarpıyordu. Masanın yanındaki koltuğa oturdu Refik. Nüfus kağıtlarını çıkarıp baktı. Şimdi nereye telefon edeceğiz? Bu adam bir şeyler bilir mi? İşini bitirip gelince adamın çok şey bildiği ortaya çıktı. Güler gibi. Oysa gülmüyordu. Alay eder gibi. Alay da etmiyordu. Çabucak anlatıverdi olanları da olacakları da. Doktor Rıfat telefon etmiş. Pervin'in annesi öldü diye. Akşamki doktor olmalı bu. Fuat da biraz önce çocuğu göndermiş doktora rapor almaya. Neredeyse gelecekmiş. Nüfus kağıdıyla da şimdi muhtara gidip ölüm ilmi haberini alır. Mezarlıklar müdürlüğünde de bir arkadaşı varmış eczacı Fuat'ın. Ona telefon etti mi bir sorun kalmıyor. Feriköy mezarlığını istiyorlarmış. Karanlık bir bulut kalktı Refik'in gözlerinin önünden. Fuat'ın boynuna sarılacaktı. Bu kadar basit demek bu işler. Gerçekten cana yakın bir adam bu. Gelen gidene hastalara davranışı da öyle babacan ki. Zühtü Bey gibi kazulet bir heriften sonra bu adam yadırganacak burada. Bu da durur mu bakalım? Biraz sonra çocuk geldi elinde raporla. Zeynel yok muydu burada? Demek o da ayrıldı. Babamın yanında çırak mı kalır? Ya döver ya kovar. Ya oğlan kaçar. Kalfa da öyle. Oğlanı muhtara gönderince oturdu Fuat. Ben de sinema delisiyim dedi. Sizi de tanırım. Bir de Emine gösterdi Beyoğlu'nda. Emek sinemasında mıydı neydi? Birkaç kişiydiniz. Emine mi? Emine, nişanlıymışlar. Seniye'nin arkadaşı oluyormuş fakülteden. Buraya gelişini de aynı alaylı gülüşlü açıkladı. Her yerden kovulduk dedi. Zühtü Bey hastalanınca Pervin söyledi. Ben de gelip oturdum şimdilik. Pervin, Seniye, Emine, Fuat. Hep birbirlerinin yakınları bunlar. Dışlanmış olmanın tedirginliği çöktü içine. Emine mi dedi? Emine, Mine, Minoş. Merdivendeki ıslak perçemli kız mı? Belki de. Sorsana. Evecenlikle kımıldadı yine. Nesini soracağım? Nişanlısıymış. Size bir çay yapayım mı? O da içmemiş daha. Arka bölüme geçti hemen. Zühtü Bey'in çay kahve düzeni yürüyor demek. Arkada kendi eliyle yapar o da. Mektup çekmecede olmalı. Fuat Bey'den mi isteyeceğiz? Yazıhanede o oturduğuna göre. Yendi çekingenliğini. Şu üst gözde olmalı. Üst gözdeydi. Mektubu alıp çekmeceyi sürerken Fuat çıktı arkadan. Hah aldınız mı? Dedi. Ben de unutmayayım diyordum. Günlerdir burada. Kapıdan giren birilerine döndü. Zarfı isteksiz açtı Refik. Bakalım hangi filmimizi gördüler. Ağır ceza başkanının karısıyla... Şöyle bir göz attı, hastalıktan söz ediyor bu da. Şemi Bey, babalığımız Ankara'ya ameliyata gidiyormuş. Kasında bir şişlik varmış, olmazsa oradan İstanbul'a geçip, aman, ölüm, hastalık, başka şey yok mu dünyada be? Zarfa tıkıştırıp cebine soktu mektubu. İlaç bekleyenlere baktı, ne çok hasta var. İlaç raflarında dizi dizi duran boy boy renkli kutuların, şişelerin hepsinin de bir alıcısı var. Bazı yetiştiremezsin. Depodan getirdinceye kadar günde 10 kişi gelip sorar. İlaç gecikti mi? Nasıl kızar Zühtü Bey? Aslında geçmişteki havanlı eczacılığın özlemi içinde o. Çocukluğumdan anımsarım. Nasıl sövüp sayardı bu hazır ilaçlara? Reçeteyi yazan doktor arkadaşlarına ne telefonlar etmiştir. Alıştı sonra. Bunun böyle bir sorunu var mıdır? Sanmam. Bir Ermeni koca karıya söz anlatmaya çalışan eczacı Fuat'a baktı. Bu ilacın reçetesiz verilmeyeceğini söyledikçe kara kuru kadının ben alıyorum diye üstlememesine Refik bozulacaktı. O hiç umursamadan yineleyip duruyordu reçete gereğini. Kadın kızdı iyice. Sen doktor ulan ortaksın deyiverdi birden. Tamam iyice kaşındı koca karı. Hassiktir deyip Refik güç tutuyordu kendini. Yo öyle olmadı. Fuat'ın gülümsemesi bütün yüzüne dağıldı, başını salladı. Ha, şimdi anladım madam, dedi. Ben sana bu ilacı verirsem ortağım da beni mahkemeye verir. Fuat'ın getirdiği buruk çayı yudumlarken bir yargıya varmaya çalışıyordu Refik. Beni kızdıran şeylere hep güler mi bu adam? Zühtü Bey'le ne olacak bakalım? Olacağı haftasına çekip gitmesi çok çok. 13. ayrımın sonu, sayfa 131. Devamı 14. ayrımda.